Ayrım 24.
Şems bütün davranışlarında Mevlana'yı etkileyişinde olağanüstü bir nitelik gösterir. Bu nitelik belli olaylar karşısında belli durumlarda ortaya çıkar. Bugün için bunları açıklamak güçse de bir takım varsayımların ortaya atılmasına engel değildir. Gerek Şems'in makalatı gerekse Mevlana'nın yapıtları incelendiğinde öyle büyük bir bilgi birikimiyle karşılaşılmıyor. Karşılaşılan yalnız tasavvuftan kaynaklanan derin bir coşku, bir de eskiden beri alışılmış tasavvuf kavramlarının sergilenişidir. Bu kavramların bir teki bile Mevleviliğin özgün buluşu değildir. Sultan Veled. Mevleviliğin kurumlaşması. 1226'da Karaman'da, Laren'de doğdu. 1312'de Konya'da öldü. Mevlana Celaleddin Rumi'nin büyük oğludur. Adı, dedesi Sultanul Ulema Bahattin Veled'den kaynaklanır. Önce Konya'da, sonra Şam'da öğrenim gördü. Dönüşünde babasının isteğine uyarak, önce Şems Tebrizi'nin, sonra Selahaddin Zerkub'un hizmetine girdi. 1284'te tekkenin yönetimini eline alarak tarikata yeni bir düzen verdi, onu bir kurum durumuna getirdi. Sultan Veled, tarikata verdiği düzen dolayısıyla Mevleviliğin ikinci kurucusu sayılır. İçerik bakımından tarikata yenilik getirmemiş, biçimsel düzenlemeyle yetinmiştir. Onun bu çalışmasından sonra Mevlevilikte Şems kolu, Veled kolu diye iki ayrı görüş belirmiştir. Bunlardan biri şeriat, öteki Alevilik yanlısıdır. Sultan Veled'in getirdiği yeni düzenle Mevlevilik daha hızlı gelişme, yayılma olanağı bulmuştur. Ancak bu gelişme içerik bakımından bir yenilikten beslenmez. Eskisinin daha belirli bir yapıda gelenekleşmesine olanak sağlar. Mevlana'nın birkaç dize dışında bütün şiirlerini Farsça yazmasına karşılık Sultan Veled'in bir küçük divan oluşturacak nitelikte Türkçe şiiri vardır. Ondan sonra gelen Ulu Arif Çelebi ise Türkçe bir tek dize bile söylememiştir. Bütün şiirleri Farsçadır. Bu tutum Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da Türkçenin dışlanmasına yol açmıştır. Sultan Veled'in Türkçe yapıtları birer kaynak niteliğindedir. Mevlevilik konusunda çalışanlar için önemlidir. Onun Rebapname, İptidaname, Divan, İntihaname, Marif gibi yapıtları Mevlevi anlayışının odakları durumundadır. Mevlevi Kütüğü. İmam Ali, Hasan Basri, Habib Acemi, Davud Tahi, Maruf Kerhi, Seriyus Sakati, Cüneyt Bağdadi, Mumşadül Deynuri, Mehmet Bekri, Vecihedül Kadi, Ömer Bekri, Ebul Necip Sühreverdi, Ammar Basir, Necmettin Kübra, Mehmet Bahattin Veled, Burhanettin Termidi, Mevlana Celaleddin Rumi. Nakşbendilik. Mehmet Bahattin Nakşbend. Bahattin 1318'de Buhara yakınlarında Kasr-ı Arifan'da doğdu, 1389 ya da 1391'de orada öldü. Önce Yeseviliğin görüşlerini benimsedi. Kur'an, hadis, fıkıh, tasavvuf konularında bilgiler edindi, sonra kendi adıyla anılan tarikatı düzenleme çalışmalarına koyuldu. Mehmet Bahattin, Nakşbend bir tasavvuf insan olmasına karşın sünnilik ilkelerine bağlıdır. Oruç, namaz, hac, zekat gibi görevlere Tanrı adlarını anarak derin düşünceye dalma anlamına gelen anış eklemiştir. Ona göre şeriatın koyduğu kurallar dinin temelini oluşturur. Anış ise onlara daha derin bir anlam kazandırır. Hatemi Hacegan adı verilen bu anış tekkede toplu olarak cuma, pazartesi günleri yatsı namazından sonra düzenlenir. Kur'an okumak, peygamberin davranışlarını örnek edinmek insanın olgunlaşması için başlıca koşuldur. Mehmet Bahattin'e göre insan görünüşte halk arasında gerçekte ise hak, Tanrı ile birlikte olmalıdır. Bu da Tanrı adlarını dilden düşürmemekle sağlanabilen bir durumdur. Her türlü geçici, dünyaya bağlı isteklerden, eğilimlerden sıyrılmak, Tanrı'dan başka bir varlığı sevmemek gerekir. Sürekli olarak Tanrı adlarını anan bir kimse derin coşkuya kapılarak gönlünde Tanrı ile karşı karşıya geldiğini duyar. İnsanın olgunluk, yetkinlik aşamalarına ulaşabilmesi için önce duyulur eğilimlerden uzaklaşması, özellikle kadınlardan elden geldiğince ayrı kalması gereklidir. En kesin yasa Kur'an, uyulması gereken tek geçerli yöntem de şeriattır. Mehmet Bahattin, Nakşbend'in tarikatına girenler, çağlar boyunca Anadolu'nun değişik kesimlerinde etkili olmuş, her türlü yenilik girişimlerinin karşısında dikilmiş, büyük ayaklanmalara varan olaylara yol açmıştır. Gerek Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç yıllarında, gerekse savaş boyunca daha sonraları Doğu Anadolu'da Şeyh Said, Batı Anadolu'da Menemen ayaklanmalarını çıkarmışlar, padişahlığın, halifeliğin, şeriat devletinin kurulması yolunda çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Koyu şeriatçı bir nitelik taşıyan nakşibendilik için şeriat dışında bir gerçek yoktur. Şeriat ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmasına, Kur'an ile hadisten başka bir kılavuz tanımamasına karşın öteki tarikatlar gibi, sünni tarikatlar, nakşibendilikten de birçok kol doğmuştur. Bunlardan 16'sının özel tekkeleri, oralarda düzenlenen özel törenleri vardır. Bu kolların doğdukları kaynak gibi düşünce bakımından bir yeniliği yoktur. Şeriat ilkelerine kesinlikle uydukları da söylenemez. İslam dininde bilinen belli yaşama kuralları, inanç ilkeleri vardır. Bunların uygulanması, canlı tutulması gerekir. Oysa bu tarikatlarda böyle bir davranış biçimi görünmez. Kişisel çıkara yarayan bir tutumun dine aykırılığı görünüşte boşlukta kalır. Nakşibendilikte insan çağına değil geleneğe, şeyhin izine uymalıdır. Şeyh için bilim, tutarlı bilgi söz konusu değildir. Ona bilinmeyen bir yerden, yüceliklerden gelen gizli bilgiler vardır, o Tanrı'ya yakındır. Nakşibendiliğin özünde eski İran, özellikle Zerdüşt inançlarının İslam diniyle karışmış kalıntıları vardır. Nitekim Tanrı adlarını anmak için düzenlenen törende Zerdüşt rahiplerinin davranış biçimi sezilmektedir. Ateşin çevresinde dönme, yüksek sesle ateşe saygı gösterme, ona değişik adlar altında şiirler, yakarılar okuyarak çevresinde dolaşma gibi eylemler Zerdüşt inançlarının temel öğeleridir. Nakşibendiler de çoğunlukla geceleri mumların altında toplanır, Tanrı'yı bütün gönülleri aydınlatan, sönmeyen kutsal bir ışık olarak görürler, nur. Nakşibendilikte bütün törenler tekkede, şeyhin yönetimi altında düzenlenir. Tanrı'nın hangi adlarının anılması gerektiğini önce şeyh bildirir, ondan sonra dervişler bir yandan tesbih çeker, bir yandan da Tanrı adını içinden söyler. Tanrı adlarının 99 olduğu inancı temeldir. Bu nedenle tesbihlerde 99 tanelidir. 1001 taneli olanları da vardır. 1001 taneli tesbihi şeyh çeker. Dervişler hep birden şeyhin söylediği sözü söyler. Böylece tekkede 70 kişi varsa Tanrı adları 70 bin kez söylenmiş olur. Bu adlara Esma-i Hüsna denir. Nakşibendilikte özel tarikat deyimleri vardır. Birbirlerine seslenme, selam verme biçimleri de ayrıdır. Takkeleri başkadır. Genellikle toplum işlerinde kamu görevi almak istemezler, özel işlerle uğraşırlar. Tanrı adlarını anma gönüldendir. Buna sessiz anış, hafi zikir denir. Ancak yüksek sesle yapılanı da vardır. Yüksek sesle olana derin bir coşkuya kapılma anlamında cezbede denir. Leskopçalı Galip, Mazhar-ı Nuri Resulullah olan nakşileriz. Sırri Mirat-ı Cemalullah olan nakşileriz. Dizeleriyle başlayan şiirinde bu tarikatın özelliklerini anlatır. Ancak bu tarikatta yetişmiş aydın kişi azdır. Oysa tarikatta Kur'an ile hadis dışında kitap okunmaz, şeyhin sözlerinden başka söz de dinlenilmez gibidir. Nakşibendiliğin bütün özelliklerini anlamak için kollarını tanımak gerekir. Bu kollar özgün bir düşünce getirmemekle birlikte kendilerine göre bir yol da tutarlar. Temel ilkelerden ayrılmadan bir takım özel durumları tarikata sokarlar. Bu ayrıntılar özel bir dünya görüşü değil, şeyhin kişisel tutumundan kaynaklanan davranışlardır. Nakşibendiliğin kendi içinde uygulanan belli kuralları vardır. Bunlar tarikata girmekle başlar. Bu topluluğa girmek isteyen önce bir aracı ile şeyhi evinde görür, ona içini döker, aydınlatılmasını ister. Şeyh dinler, birkaç gün sonra düşüncesini bildirir. Tarikata girmesini onaylarsa, istekli kişi önce abdest alır, şeyhin önünde oturur, elini öper. Şeyh, eliyle isteklinin, müridin dizine dokunur. Kur'an'dan Fatiha suresini okur, öğütler, istekli bunları sessizlik içinde dinler. Gözlerini yere diker, kendini şeyhe verir, teslim olur. Bunun üzerine şeyh istekliye şunları öğütler. Her zaman güler yüzlü ol. Güneş gibi alçak gönüllü ol, toprak gibi ol. Sonra evinde isteklinin 5000 tesbih çekmesini söyler. Daha sonra şu görevler sırayla yerine getirilir. 25 istiğfar, 3 salavat, 3 ihlas, 1 fatiha, sonra la ilahe illallah çeker. İstekli bu sözcüğün la ekini düşünerek içinden de Allah der. Bu hinelenerek dudaklar oynamadan her soluk alışverişte Allah demeye alışılır. Bundan sonra içe kapanma, murakabe dönemi gelir. Bu dönemde istekli hep Allahümme illallah der, dudaklarını oynatmaz. Bunlar başarıyla bitirdikten sonra şeyhin okuduğu dua yakarışla onaylanır. Nakşbendilikte 5 aşama vardır. Buna nefsi natıka denir. Her aşamanın bir rengi bulunur. Yeşil, ehva, siyah, hafi, beyaz, su, kırmızı, ruh, sarı, kalp. Bunları şeyh istekliye anlatır, yaptırır. Bu 5 aşamadan sonra fena fil resul, peygamber yolunda yok olmak gelir. Daha sonra sır murakibesi, ruh murakibesi, hak murakibesi, ihva murakibesi gibi 4 içe kapanış biçimi gelir. İstekli bu içe kapanışlarla gerçeği gönlünde görmeye çalışır. Buna alemi sugra, küçük evren denir. Bunun ardından da murakabe-i ahdiye, birlik içe kapanışı denen aşama gelir. Bu alemi kübra, büyük evrendir. İstekli bu aşamaya ulaşınca Tanrı adlarını anar. Bu adlar hu ile haydır. Bu aşamalardan geçerek tarikata giren istekli yavaş yavaş iç olgunluğuna varır. Tanrı'yı kendi özünde görmeye, müşahede, başlar, derin bir coşkuya kapılır. Nakşbendilikte bunlara nakşi dersleri denir. Bütün bunlarda amaç, tanrısal gerçekliğe varmak, geçici varlıklardan sıyrılmak, tinsel evrende ölümsüzlüğe ulaşmaktır. Bütün törenler tekkede, şeyhin yönetimi altında düzenlenir. Şeriatın bütün kurallarına uyulur. Sünnilik gerekimleri yerine getirildikten sonra gece yarılarına değin süren namazlar kılınır. Uykuda bile soluk alışlarda Allah demeye alışan, Tanrı'nın öteki adlarını saymaya başlayan bir nakşibendi, olgunluk aşamasına varmış, tanrısal evrene yönelmiş sayılır. Tekkede düzenlenen törende, dervişler şeyhin önünde halka olur, onun tesbih çekişini uyarak, gene onun istediği sayıda Tanrı adları söylenir, derin bir coşkuya kapılır. Nakşibendilik İran kökenli olması, onda eski İran inançlarının etkisini göstermeye yaramaktadır. Sayılara, Tanrı adlarına dayanan anışların benzerini Serdüşt törenlerinde, Zerdüşt rahiplerinde de görmekteyiz. Bu tarikatın nesevilikten esinlenen yanları varsa da temelinde daha eski inanç kalıntılarının varlığı açıktır. Söz gelişi insanı belli aşamalardan geçirerek olgunlaştırmak, güneşe, ışığa, açıklığa saygı duymak, karanlık, aydınlık karşıtlığına, siyah, beyaz önem vermek İslam inançlarıyla bağdaşmaz. Nitekim şeyhin kişiliğinde dile getirilen yücelik, ululuk İslam dininde yoktur. Daha çok Hasan Sabbah'ın geliştirdiği batınilikte vardır. Nakşbendiliğin kurucularından adlarıyla anılan 17 kolu vardır. Ancak bunlar adlarının değişik olmasına karşın ayrı bir varlık gösterememiştir. Nurculuk, Süleymancılık dışında. Bu nedenle bunların adları saymakla yetinecek, yalnız ikisinin siyasal alanda gösterdiği etkinlik nedeniyle biraz üzerinde duracağız. Seyh İlahi Nakşibendi. Simav'da doğdu. 1490'da Vardar Yenicesi'nde öldü. Başka bir adı Abdullah İlahi Simavi'dir. İstanbul'da öğrenim gördü, Simav'a döndü. Sonra yine İstanbul'a gelerek Zeyrek Medresesi'nde görevlendirildi. Bir süre sonra Alaaddin Ali Tusi ile Horasan'a gitti. Semerkant'ta Hacı Ubeydullah Ahtar'dan tasavvuf bilgileri edindi. Kasr-ı Arifan'da Şah-ı Nakşbendi'nin türbesine yakın bir yerde kaldı. Simav'a döndü, tekkesini kurdu. Ahmet Buhari adlı dervişini İstanbul'a göndererek Nakşbendiliği yaymakla görevlendirdi. Bir süre sonra kendi de İstanbul'a geldi, tekkeyi düzenledi, çalışmasını hızlandırdı. Daha sonra Vardar Yenicesi'ne gitti. Nakşbendiliğin Türkiye'de kurucusu Şeyh İlahi Nakşibendi'dir. Tekkesine Bilginler'den Müslihiddin Tavil, Lütfullah Üskubi, Abid Çelebi gibi çağın ünlüleri, kimi devlet büyükleri giderdi. Şeyh İlahi Nakşibendi'nin tasavvuf, din konularını işleyen yapıtları vardır. Esrarname, Mesleküt Talibin, Manzumeyi, Miraciye, Zadul Mustakın, Fusulul Vusul, bunun gibi. Nakşibendiliğin kolları. Nakşibendiliğin 17 kolu vardır. Bunlar sıra ile şöyledir. 1. Ahrarilik, Ahrariye. Kurucusu Abdullah Ahrar Semerkandi'dir. 2. Camilik, Camiye. 3. Dehlevilik, Dehleviye. Kurucusu Abdullah Belan Ali Dehlevi'dir. 4. Halidilik, Halidiye. Kurucusu Halit Ziyaeddin'dir. 5. Halililik. Kurucusu Halit Ziyaeddin Müceddi'dir. 6. Kasanilik, Kasaniye. Kurucusu Şemseddin Kasani'dir. 7. Mazharilik, Mazhariye. Kurucusu Mehmet Mazhar'dır. 8. Melamilik, Melamiye. 9. Muradilik, Muradiye. 10. Müceddidilik, Müceddidiye. Kurucusu Müceddidi Elif Sami Faruku'yidir. 11. Nacilik, Naciye. 12. Nurilik, Nuriye. 13. Reşidilik, Reşidiye. 14. Sadilik, Sadiye. 15. Tayfurilik, Tayfuriye. Kurucusu Ebu Yezid Tayfur'dur. Bu kollara sonradan eklenen iki kol daha vardır. 16. Nurculuk. Kurucusu Said Nursi'dir. 17. Süleymancılık. Kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan. İkinci kurucusu ise Hacı Süleyman Çılıktay'dır. Bu son iki kolun Türkiye'deki siyasal etkinlikleri nedeniyle üzerinde durulacak, öteki kollardan söz edilmeyecektir. Nurculuk. Said Nursi. Said-i Nursi 1873'te Bitlis'te doğdu, 1960'ta Urfa'da öldü. Said-i Nursi, Said-i Kürdi, Bediüzzaman gibi değişik adlarla anılır. Doğduğu yerde okuyup yazma öğrendikten sonra kendi kendini yetiştirmeye çalıştı. Düzenli bir öğrenim görmedi. Ailesinden öğrendiği Arapçaya dayanarak Kur'an ile hadis konularında çalışmaya başladı. 1897'den sonra Doğu Anadolu yörelerinde baş gösteren bir takım gerici olaylara katıldı. Volkan dergisinde yazılar yayımladı. İstanbul'a gelerek Fatih Camii yöresinde bir süre kaldı, bölücü girişimleri yüzünden 2. Abdülhamid'in buyruğu üzerine gözaltına alındı. Dengesinin bozukluğu, davranışlarının tutarsızlığı üzerine Toptaşı Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. Sağlığının biraz düzelmesi üzerine salıverildi. Yeniden bölücü olaylara karıştı. Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra halifeliği, şeriat devletini, İslam dininin öngördüğü yaşama biçimini savunmaya başlayınca çevresinde devrimlere karşı çıkan büyük bir kalabalık toplandı. Sık sık yargılandı, tutuklandı. 1925 Şeyh Said ayaklanmasına katıldığından İstiklal Mahkemesi'nce sürgüne gönderildi. Burdur, Isparta, Bafra, Kastamonu, Emirdağ'da oturma gereğinde bırakıldı. Said Nursi, Kur'an, hadis konularında bilimsel olmayan bir takım görüşler ileri sürerek İslam dinine yeni bir yorum getirme eğilimi gösterir. Ona göre tek gerçek devlet, şeriat devleti, tek gerçek yasa Kur'an'dır. Bunları uygulamayan bir toplum yönetimi geçersizdir, sapkındır. İslam dininin öngördüğü biçimde yaşamak, giyinmek, davranmak gereklidir. Kadın erkek eşitliği, kadınların devlet kurumlarında görevlendirilmesi, çarşafsız dolaşması din bakımından yasaktır, suçtur. Cumhuriyetle gelen bütün yenilikler dinden kopmadır, şeriattan ayrılmadır. Bu görüşleri benimseyen Nurculuk, Doğu Anadolu ile Orta Anadolu dolaylarında özellikle Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan çevrelerde hızla yayılarak sakıncalı bir duruma gelince Said Nursi 1935, 1944, 1948 ve 1952 yıllarında olmak üzere 4 kez yargılanmış, cezalandırılmıştır. Yapıtı Risale-i Nur 10 cilt 1952-1960 Nur Risalesi. Said Nursi çevresinde toplananlara doğuda çoğalın, batıda azalın öğüdünü verdi. Bu yazıyı yazan kendisini 1950'den sonra Sirkeci'de de kaldığı Yeşil Kapılı Otel'de tanımıştı. Türkçe konuşamadığı gibi iyi Arapça da bilmezdi. Konuşurken kavramlar arasında sağlıklı bağlantı kuramaz, tutarsız sözler söylerdi. Onun bu konuşmalarını çevresinde toplananlar tanrısal bir bildirinin belirtisi sayar, coşkuya kapılırlardı. Said Nursi, öğrencilerine kadından uzak kalmayı, erkeğin bu eğilimini doğuran gücü azaltmasını, elden gelirse yok etmesini de öğütlerdi.